Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين Allah
ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ahl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1403, Hicri Kameri 24 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 25 Ocak 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar, İran masalları ve efsaneleri, Dünya Tarihi Podcast'ı adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Meysen Ferver ile sabah haberlerini sizlere sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Gazze'deki ateşkes Yunus Tecumi'nin kesin yenilgisiydi. Garibabad'ı özel raportörlerin raporları İran'ın insan hakları gerçeklerini yansıtmamaktadır ifadesini kullandı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Tahran'da görüşmeler sürüyor. Petrol dışı ihracat %18 artı bildirildi. İsrail medyası, İsrail rejimi ordusu Güney Lübnan'dan çekilmeyecek. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi, Gazze'deki son ateşkese atıfta bulunarak, bu ateşkes tam anlamıyla Siyonist rejimin kesin yenilgisiydi ve Siyonist yetkililerin ardışık istifaları bu yenilginin göstergeleridir, dedi. M Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre geçen hafta Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imametinde eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, Gazze'deki ateşkesin Siyonist rejimin kesin bir yenilgisi olduğunu belirterek Siyonist rejimin yetkililerinin peş peşe istifaları bunun açık göstergesidir. Onlar Hamas'ı yok etmeyi vaat etmişlerdi ancak Hamas yok olmadı, aksine daha güçlendi dedi. Ateşkesin İsrail rejimi için bir yenilgi olduğunu söyleyen Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Trump ve işbirlikçileri bu yenilgiyi herhangi bir şekilde telafi edeceklerine dair söz verdiler ifadesini kullandı. Ayetullah Hatemi 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist rejimin Filistin'i işgal ettiğini belirterek, bu yıllar boyunca Camp David gibi birçok müzakere toplantısının yapıldığını ancak başarılı olanın direnişler ve intifada hareketleri olduğunu söyledi. Ayetullah Hatemi bu 15 aylık sınavda birçok grup kazandı. 4 grup ise başarısız oldu. Birinci kazanan Gazze halkıdır. İkinci dünyadaki vicdanlı insanlar, 3. Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Ensarullah'ıdır diye konuştu. Tahran Cuma namazı geçici hatibi Gazze'deki başarısız olan 4 grup hakkında da şunlar söyledi. Birinci başarısız grup Amerika'dır çünkü Amerika olmasaydı hiç kimse İsrail rejimini desteklemezdi. İkinci başarısız grup işlediği suçlarla dikkat çeken Siyonist rejimdir. Bu suçların %59'u çocuklara yönelikti. Üçüncü başarısız grup Avrupa ülkelerdir ve dördüncü grup ise insan hakları örgütleridir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Siyasi Mekanizması oturumundaki başkanı özel raporları İran'ın insan hakları gerçekliğini yansıtmamakta ve İran uluslararası insan hakları taahhütlerine bağlıdır dedi. Sabahın İran'dan nakden aktardığı haberine göre Kazım Garibabade İran'ın 4. ulusal raporunu savunmak üzere düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 59. siyasi mekanizması oturumunda İran'ın ulusal raporuna atıfta bulunarak bu raporun İran'ın 3. dönemden bu yana tüm vatandaşların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına girişilmek için aldığı bir dizi adım ve girişimin bir özeti olduğunu belirtti. Garibabade özel raportörlerin İran'daki insan hakları gelişmelerini kasıtlı olarak görmezden geldiğini ve her zaman İran'daki insan hakları durumunu yanlış ve bulanık bir şekilde sunmaya çalıştığını belirterek, bu kabul edilemez tutuma rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman özel ülke raportörleri ile yüz yüze ve sanal toplantılar, rapor taslaklarını yanıtlar ve yazışmalar yoluyla etkileşimde bulunduğunu söyledi. Garibabade özel raportörlerin davranış kurallarına uymaları ve ilgili ülkenin siyasi yapısına ve yasallarına saygı göstermeleri gerektiğini belirterek, ancak bu şekilde güven oluşturabileceklerini ve görevlerinin siyasi olduğu şüphelerini azaltabileceklerini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'ye gönderilen heyet başkanı, İran'ın insan hakları eğitimine verdiği özel öneme işaret ederek insan hakları eğitiminin temel hak ve özgürlüklere saygıyı güçlendirdiğinden İran İslam Cumhuriyeti'ne bu alandaki kararlarını halk, yargıçlar, avukatlar, kolluk kuvvetleri, cezaevi görevlileri ve devlet çalışanları için tüm kademelerde sürdürdüğünü belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrasya Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile dün gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin durumu ve farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi perspektifini ele aldı. Sahab kanalının isnadan naklen aktardığı haberine göre Demir Çilu, İki ülkenin üst düzey yetkililerin karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler geliştirme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, Azerbaycan'daki bazı çevre veya kişiler tarafından yapılan olumsuz hareketlerin, örneğin Azerbaycan'da okuyan İranlı öğrencilere yönelik son ahlaksızca davranış gibi iki millet arasındaki ilişkiler için zararlı olduğunu belirtti. İran'ın bu davranışlara ilişkin protestolarını dile getiren Demir Çilu, bu tür olumsuz eylemlerin failleri ve organizatörleriyle mücadele edilmesini istedi. İranlı bakan yardımcısı ayrıca iki ülke halkı nezdinde din adamlarının ve alimlerin saygıdeğer konumuna dikkat çekerek saygısızlıklara ve ayrılıkçı eylemlere karşı uyanık olunması ve bu tür eylemlere sert bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi ise bazı hoş olmayan açıklamalar ve eylemlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu konuyu Bakü yönetimine ileteceğine söz verdi.
Ekonomi ve Maliye Bakanı Petralış'ı ihracatın 47,8 milyar dolara ulaştığını söyledi. İran'ın haberine göre Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdurrıza Himmeti sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu yılın ilk 10 ayındaki petrol dışı ticaretle ilgili en son gümrük verilerine göre petrol dışı ihracat 47,8 milyar dolara ulaşımı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artmıştır. İthalat ise 56 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve altın hariç tutulduğunda geçen gelen aynı dönemine göre %10'luk bir düşüş göstermiştir, dedi. Himmeti açıklamasında petrol dışı ticaret verilerine atıfta bulunarak petrol dışı ticaret açanın altın ithalatı hariç tutulduğunda 2 yıl içinde 12,5 milyar dolarlık açık seviyesinden 2 milyar dolara düştüğünü belirtti. Ayrıca bu dönemdeki 30 milyar dolardan fazla petrol ihracatı dikkate alındığında toplam ticaret fazlasının 28 milyar doları aştığını ifade etti.
İran'ın köklü kulübü Persepolis'ten yapılan açıklamaya göre eski Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildi. Persepolis'ten ayrılan Juan Carlos Gardio'nun ardından takımın başına geçecek isim için birçok adayın gündeme geldiği belirtilirken nihayet 63 yaşındaki İsmail Kartal'ın göreve getirildiği açıklandı. Kartal'ın Persepolis ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve lig bitene kadar takımın başında kalacağı belirtildi. Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal takımda iniş çıkışlar yaşanmasına rağmen hızlı ve hücum odaklı bir oyun sergilemeyi başarmıştı. Takım şampiyonluğu kaçırmasına rağmen Fenerbahçe taraftarlarının büyük beğenisini kazanmıştı. Fenerbahçe'de 99 gol atan ve 99 puan toplayan takım Galatasaray'ın ardından ligde ikinci olmuştu. İlginç bir şekilde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından Türk basını İsmail Kartal'ın performansını Mourinho'nun performansından daha iyi olarak değerlendirmiştir.
Birleşmiş Milletler'deki İran İslam Cumhuriyeti daimi temsilcisi Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine gönderdiği bir mektupta İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki temelsiz iddiaları reddederek bu iddialar İsrail rejiminin Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını defalarca ihlal etmesini ve Lübnan ile imzalanan ateşkesi açıkça hiçe saymasını meşrulaştırmak için bir bahaneden başka bir şey değildir, dedi. İran'ın haberine göre Emir Said Rivani mektubunda İsrail rejiminin 13 Ocak 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e gönderdiği ve İran'ı İran'dan Lübnan'a gelişmiş silah sistemlerine 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek kaçak olarak gönderildiği iddiasında bulunan mektuba cevap verdi. İranlı diplomat bu iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirterek İsrail rejiminin bu tür iddialarda bulunmasının amacının 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararını sürekli olarak ihlal etmesi ve Lübnan'daki ateşkes anlaşmalarına açıkça saygısızlık etmesi olduğunu vurguladı. Yerevan'ı İsrail rejiminin Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen 60 günlük ateşkes süresi sonunda Lübnan'ın güneyinden çekilme yükümlülüğünü yerine getirme niyetinde olmadığını belirterek bu tür temelsiz iddialarda bulunmasının amacının Lübnan topraklarının işgalini meşrulaştırmak olduğunu ifade etti. İranlı diplomat, Amerika ve Birleşik Krallık temsilcilerinin benzer temelsiz iddialarda bulunduğunu belirterek, bu iddiaların İsrail rejiminin işlediği suçları örtbas etme çabası olduğunu vurguladı.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail rejimi ordusu 60 günlük ateşkes süresinin ardından Güney Lübnan'dan çekilmeyecek. İsrail medyasının Siyonist rejim ordusunun 60 günlük ateşkes süresinin ardından Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladığına dair haberlerin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi de İsrail rejimi ordusunun Güney Lübnan'dan çekilme operasyonunun 60 günden daha uzun süreceğini duyurdu. Benjamin Netanyahu'nun ofisi ayrıca ateşkesin Lübnan tarafından tam olarak uygulanmadığını iddia etti. Oysa İsrail işgalcileri ateşkes ilan edildikten sonra Güney Lübnan'da yüzlerce saldırı gerçekleştirerek ateşkesi ihlal etmişti. Öte yandan Hizbullah 60 günlük süre içinde İsrail rejiminin ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması durumunda uyarıda bulunarak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmemesinin Lübnan devletinin uluslararası anlaşmalarda güvence altına alınan tüm araç ve yöntemlerle buna karşı kararlı bir şekilde durmasının gerektiği anlamına geldiğini belirtti.
El Cezire kanalı bir raporda Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Yahya Sinwar ve askeri kanadı olan El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Zeyf'in İsrail işgal altındaki topraklardaki çatışmalarda yer aldığına dair görüntüleri ilk kez yayınladı. İran'ın haberine göre El Cezire'nin En Büyük Sır programında yayınlanan yeni bir araştırmada Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugaldere tarafından 7 Ekim 2023'te başlatılan Aksa Tufan Operasyonu olarak adlandırılan saldırının ayrıntıları ortaya çıkarıldı. Gazeteci Tamer El Meşal tarafından sunulan araştırmada daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler, özel raportajlar ve gizli belgelere yer verildi. Araştırmada Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit Yahya Sinwar ve El Kassam Tugaldere Komutanı Muhammed Zeyf'in çeşitli askeri operasyonlarda yer aldığı görüntüler yer aldı. Ayrıca Aksa Tufan Operasyonu'nun planlandığı El Kassam Tugaldere Askeri Konseyi'nin komuta merkezinden görüntüler yayınlandı. Bu görüntüler operasyonun başlama zamanını gösteren bir belgeyle destekleniyor ve bu da Filistinlilerin İsrail'e yönelik son yıllardaki en büyük saldırısına yönelik kapsamlı bir hazırlığın yapıldığını ortaya koyuyor.
Siyonist rejim medyasında yer alan bir ankete göre işgal altındaki topraklardaki Siyonistlerin %70'i Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tüm aşamalarının tamamlanmasını istiyor. Sahab kanalının isnadan naklen aktardığı haberine göre İbranice yayın yapan bir gazete olan İsrail Hayyum'da yayınlanan ankete göre İsraillilerin %70'i esir takası anlaşmasının tamamlanmasını destekliyor. Likud Partisi, Dini Siyonizm ve Şas Partisi destekçilerinin %59'u ise bu anlaşmayı onaylıyor. İşgalci İsrail rejimi vahşi bir şekilde bir yıl üç ay süren savaşın ardından ve hedeflerine ulaşamayarak 15 Ocak 2025 tarihinde Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmanın ilk aşaması olarak 19 Ocak akşamı 3 İsrailli kadın esir, 90 Filistinli kadın ve çocuk esirle takas edildi. Aynı zamanda İsrail ordusu 18 Ocak'tan itibaren Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine ve kampa büyük çaplı bir kara ve hava saldırısı düzenledi.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İsviçre Davos'taki Ekonomik Forum'un oturum aralarında yaptığı açıklamada Suriye'de IŞİD terör örgütünün faaliyet alanının genişlemesi ve yeni silahlara ulaşması riskine dikkat çekti.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'nın Ukrayna konusundaki herhangi bir ciddi barış teklifini değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Bu Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Behman 1403, Hicri Kameri 24 Recep 1446 ve Miladi 25 Ocak 2025 Cumartesi. ...1439 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Recep 7 tarihinde Yahudilerin güçlü üslerinden biri olan Hayber Kalesi İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değerli damadı Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam tarafından fethedildi. İslam'la düşmanlık yapmaktan el çekmeyen Yahudiler Medine'nin kuzeyindeki Hayber'de 7 sağlam kale inşa ettiler ve bu kalelerin yenilmezliğine güvenerek Müslümanlara karşı komplocu girişimlere başvurdular. Hicretin 7. yılında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethedilmesi müjdesini verdi. İslam ordusu kısa süren muhasarının ardından nihayet birkaç kaleyi fethedebildi. Ancak İslam ordusu komutanları Hayber'in iki güçlü ve sağlam kalesini fethetmeyi başaramadı. Nihayet Hazreti Muhammed komutanlara hitaben şöyle buyurdu. Yarın İslam bayrağını Allah ve Resulünü seven ve Allah ve Resulünün de onu sevdiği birine vereceğim. Ve Allah bu kaleyi onun eliyle açacak. Bir gün sonra Hazreti Ali Aleyhisselam İslam ordusu komutanı olarak seçildi ve imam herkesi hayrete düşüren bir savaş sonucunda Hayber Kalesi'ni fethetti ve Yahudilerin son kalesini de böylece yıkmayı başardı. ...60 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1343 tarihinde İran Şahı'nın en kilit konumundaki unsurlarından biri olan Emir Abbas Hüveyda'nın başbakanlık dönemi başladı. Şah rejiminin başbakanı Hasan Ali Mansur'un devrimci yöntemle infaz edilmesi üzerine Mansur kabinesinde maliye bakanı olan Emir Abbas Hüveyda hükümeti kurmakla görevlendirildi. Emir Abbas Hüveyda Hicri Şemsi 1357 yılında Ezhari hükümetince tutuklandı. Ancak bu tutuklama İslam devriminin zaferiyle eş zamanlı oldu ve nihayet İslam devriminin zaferinden birkaç gün sonra devrim mahkemesinin hükmüyle infaz edildi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1360 tarihinde devrim karşıtı grup olan Komünistler Birliği İran'ın kuzeyindeki Amol kentine saldırdı. Silahlı devrim karşıtları Komünist Birliği kapsamında donanımlı bir şekilde Hicri Şemsi 6 Behmen 1360 gecesinde İran'ın kuzeyinde sonraki saldırılarına zemin hazırlamak için Amol kentine saldırdılar. Ancak bu kentin inkılapçı halkı kısa sürede inkılap karşıtı saldırıları def ettiler. Bu saldırıda Amol halkından birkaçı şehit düştü ve saldırıda bulunan devrim karşıtlarından birçoğu ise helak oldu. ...1107 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Recep 339 tarihinde İranlı ünlü matematikçi ve filozof ve bilim adamı Ebu Nesr Muhammed Farabi vefat etti. Hicri Kameri 259 yılında günümüz Kazakistan'ın güneyindeki Farab yakınında dünyaya gelen Farabi ilk eğitimini bitirdikten sonra eğitimini tamamlamak için Bağdat'a gitti ve felsefe ve mantık derslerini öğrendi. Farabi zeki olup güçlü hafızayı sahip olmasından dolayı kendi döneminin bütün ilimlerini öğrendi. Ancak felsefeye daha fazla ilgi duydu. Muallim-i Sani lakabını alan bu büyük filozof, Üstadül Felsefe ve Melikul Hükema lakaplarını da aldı. Farabi 79 yaşındayken Şam'da vefat etti ve o kentte toprağa verildi. ...200 234 yılınca bugün Hicri Kameri 24 Recep 1212 tarihinde önde gelen alim ve varif Allame Seyyid Muhammed Mehdi Bahrul Ulum vefat etti. Hicri Kameri 1155 yılında Irak'ın Kutsal Kerbela kentinde dünyaya gelen Bahrul Ulum, derslerini önde gelen alim olan babası ve diğer hocalar nezdinde öğrendi. Gençken İçtihat makamına ulaşan Bahrul Ulum, Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti. Bahrul Ulum, bu kutsal kentte Şiilerin genel mercisi oldu ve adı geçen Din Havzası'nın başkanı olarak seçildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirterek ciddi su kriziyle karşı karşıya olan bazı bölgelerden örnekler verdik. Fakat söz konusu krizleri azaltma yollarını ele almadan önce mavi kürenin su kaynakları ve miktarlarını ele alalım ve böylece su savaşlarının neden yaşandığı veya yaşanacağını anlamış olacağız.
Yer küresi yüzeyinin yaklaşık %72'si su ile kaplıdır. Fakat bu suların %97'si tuzludur ve içmeye elverişli değildir. Dünyadaki tatlı suların yaklaşık 2/3'ü ise kutuplarda ve buzullar halinde bulunuyor. Bu yüzden dünyadaki tatlı suların neredeyse %1'inden daha az miktarı elimizin altında bulunuyor. Dünyadaki su kaynakları 3'e ayrılır. Deniz ve okyanuslar, karada bulunan sular ve atmosferdeki sular. Okyanuslar ve buzullar suların %99,6'sını oluştururken insanın kullanımı için elverişli değiller. Bu arada karadaki suların miktarı da yaklaşık %2,4'tür. Dünyada su döngüsü yaklaşık aynı oranda gerçekleştiği ve yaklaşık 486 milyar kilometreküp olduğu tahmin ediliyor. Bu döngünün sonucu olan su ise serbest sular olarak bilinen okyanus ve denizlerin dışında ve tatlı su olarak biliniyor. Bu su tarım ve endüstri alanında ve içme suyu olarak kullanılıyor. Yağışlardan oluşan yüzeysel sular ise nehirlerin akması ve yeraltı suların kaynağıdır. Böylece baraj, kanal, kuyu ve kehrizlerin inşası ile kullanıma elverişli hale getiriliyor.
Her bölgede yenilenebilir su kaynakları genellikle su döngüsü oranına göre hesaplanıyor ve genelde nehirler ve yeraltı suların yıllık ortalamalarından uzun vadede, örneğin 10 yıllık bir döneme göre hesaplanıyor. Her bölgede suların kullanma yapısı, suyun varlığı ve ona ulaşılabilmesi, teknoloji kullanımı ve verimleri için kaynakların ve tesislerin varlığına bağlıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kişi başına yenilenebilir su miktarı ise çok dengesizdir. Hatta her bölgedeki çeşitli ülkeler bile kendi toprakları içinde de aynı sorun ve dengesizlik yaşanıyor. Örneğin Arap ülkelere yıllık kişi başına yenilenebilir su miktarı 1175 metreküp ile en düşük su kaynaklarına sahipken bu miktar ülke içinde de eşit ve homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu konuda Moritanya, Irak ve Suriye'de de değinebiliriz. Bu ülkelerde yıllık kişi başına düşen yenilenebilir su miktarı ise 2500 metreküpün üzerindedir. Buna karşın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde bu miktar 100 metre küpün altındadır.
Bir başka örnek ise Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu kıyısında ve en önemlisi Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve İran'da yaşanıyor. Gerçi bazı uluslararası kurumlar, örneğin Dünya Bankası, İran'ı bu kategoriye almıyor. Fakat her halükarda bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık 1,7 milyarını içinde barındırıyor. Yani dünya nüfusunun %23 kadarı bu bölgede yaşıyor. Bölgede nüfus artışı veya hatta sabit kalması varsayımı ile mevcut yıllık kişi başına düşen ortalama su miktarı 2450 metreküptür. Fakat her yıl daha da azalmaktadır.
Asya'nın güneydoğusu Endonezya, Tayland, Burma, Filipinler, Kamboçya, Vietnam ve birkaç küçük ülkeden oluşuyor. Bu bölgede kişi başına yıllık tatlı su oranı 10.464 metreküp olarak Asya'nın diğer bölgelerinden çok daha fazladır. Bölgenin birçok adasındaki elverişsiz hava şartları ve yaşanan tayfun ve kasırgalar, ayrıca bazı ülkelerde fiziki ve ekonomi altyapıların zayıf olması veya hatta olmayışı ise söz konusu su kaynaklarını gıda üretimi için kullanabilmeyi engelliyor. Asya'nın bu bölgesindeki önemli nüfus merkezleri olan Endonezya ve Filipinler'de bu miktar sırası ile 8.179 ve 4.953 metreküp yenilenebilir yıllık su miktarıdır. Asya'nın doğusunda Çin, Kore, Moğolistan ve Japonya toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar 590 milyon olarak tahmin ediliyor ve yenilenebilir yıllık su miktarı ise 2126'dır. Fakat buna karşı Batı Avrupa'da bulunan Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg arasında Avusturya yıllık ortalama yenilenebilir su miktarı 9180 metreküp, Almanya ise 1860 metreküp ile en yüksek ve en düşük su miktarına sahiptirler.
Tahran Radyosu.
Görüldüğü gibi dünyada farklı iklimsel şartlar ve suya ulaşma oranı suyun kullanım ve tüketiminde en önemli etkendir. İklim şartlarına ilaveten ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, teknoloji düzeyi, tarım modeli, nüfus yoğunluğu gibi diğer farklı etkenler doğal kaynaklardan su tüketiminin nicelik ve niteliğinde etkilidir. Su kaynaklarının tüketilmesi yeraltı, nehir, deniz ve göl ve barajlar ya da direkt olarak yağışlardan olabilir. Uluslararası metinlerde yeraltı ve yerüstü sulara mavi su ve direkt yağış suyuna da yeşil su adı veriliyor. Afrika kıtası yıllık ortalama yenilenebilir 5195 metreküp suya sahipken sadece 191 metreküp kullanmıştır. Kıtada dağınıklık ve gereken istatistiklerin olmayışı nedeniyle tüm ülkelerin bu konudaki durumunu incelemek imkansız görünüyor. Fakat yine de halihazırda Afrika'da Mısır yeşil su kaynaklara sahip değilken en fazla su tüketim miktarına sahiptir.
Tabii ki Asya'nın büyük ülkelerindeki su tüketim durumu pek umut verici değildir. Bu ülkeler dünya nüfusunun en az 3 milyarını barındırırken ortalama olarak düşük su tüketim miktarına sahip oldukları görülüyor. Ve bu da su kaynakları özellikle toprak gibi tarım kaynaklarının buralarda az olduğunu yansıtıyor. Aynı şekilde bir birim su tüketimine karşı üretilen enerji ise iklim, nüfus, tarım modeli ve tüketim modeline bağlıdır. Örneğin Avustralya zengin kaynak ve nispeten az nüfus nedeniyle kişi başına ortalama 1145 metreküp su tüketirken tarım alanında 1161 dolar katma değer oluşturmuştur. Fakat Asya'da seçilen ülkeler arasında Arabistan en az ve Endonezya'da en yüksek yağış oranına sahipken FAO verilerine göre Arabistan yenilenebilir su kaynaklarından 9 kat fazla su tüketiyor. Fakat aynı zamanda Fars Körfezi kıyısı diğer ülkeler gibi çok net bir şekilde gıda ithalatçısı bir ülkedir.
Şimdi çok farklı iklimleri olan fakat nispeten yeterli su kaynaklarına sahip olan Avrupa'ya gidelim. Kıtanın güneyinde bulunan ülkelerin daha çok su tükettikleri biliniyor. Türkiye ve İspanya dışında diğer ülkeler tarım için nispeten daha az su tüketiyorlar. Bu da sıcaklık ve iklim şartlarından kaynaklanıyor. Almanya tarım için nispeten daha az su tüketiyor ve tükettiği suyun %82'si endüstri alanında kullanılıyor. Aynı zamanda bu ülkede tüketilen suyun %80'i yüzeysel sulardandır. Bu ülkeler tüm gıda maddelerinde hem ihracatçı ve hem ithalatçı durumdalar. Bu ticari ilişki ise Avrupa Birliği üyeleriyle gerçekleşmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu endüstri ve hizmet eksenli ekonomi sistemine sahiptirler. Üstelik gıda üretimi için gereken su ve uygun iklime sahip olmaları ve de teknoloji ve yatırım açısından çıkmazda olmadıkları nedeniyle genelde vatandaşlarına gıda enerji üretim fazlası yaşıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında yenilenebilir suya göre en fazla su tüketim oranına sahip olan ülke ise %28,6 oranı ise İspanya'dır. Fakat bu oran İsveç ve Rusya gibi ülkelerde %1,5'in altındadır. Toplam tüketime göre tarım için tüketilen su oranı ise en fazla 75 ve 64 ile Türkiye ve İspanya'ya aittir.
Amerika kıtası ise kuzey ve güney bölümleri ile mavi kürenin iki kuzey ve güney yarım kürelerinde yer alıyorlar. Kuzey bölümü Kanada, Amerika ve Meksika'dan oluşuyor. Amerika ise yılda yenilenebilir su kaynaklarının %15'ini kullanırken dünyada en büyük tarım üreticileri arasında yer alıyor. Yenilenebilir su kaynaklarından yıllık tüketim oranı kaynakta ve kullanımların sürdürülebilirliği için belirlenen bir kriterdir. Uluslararası kurumların raporlarına göre yılda yenilenebilir su kaynaklarının %40'ından fazlasını kullanan her bölge veya ülke su krizi eşiğindedir. Fakat bu ölçü tüm bölgeler için geçerli değildir. Zira coğrafi konum ve yağış miktarı, su ile ilgili tüm veriler ve kriterlerin en önemli etken faktörüdür. Daha üst enlemlerde ve kutba yakın olan ülkeler ayrıca ekvator çizgisine yakın olan ülkeler daha fazla su kaynaklarına sahipken daha az tüketim miktarına sahiptirler. Ve genelde yeşil sudan yararlanabiliyorlar.
Fakat az yağışlı bölgelerde olan ülkeler mecburen daha fazla su tüketiyor ve genelde yeraltı sulardan yararlanıyorlar. Bu yüzden bu ülkelerde su tüketim oranı kritik durumdadır. Zira kaynağın beslenme miktarı tüketime oranla daha azdır. Mevcut bilgiler ve verilere göre ayrıca dünyada yenilenebilir su miktarı ve dünyadaki dağılım oranı dikkate alındığında Kuzey Afrika, Güney Batı Asya, Orta Asya ve bir nebze de Güney Avrupa bölgelerinin en düşük yenilenebilir su miktarına sahip oldukları ve nüfus açısından kalabalık bölgeler olmaları nedeniyle izledikleri su tüketim modelinin asla yararlarına olmadığı söylenebilir.
Thank you. Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde peri masallarında kahramanların sihir ve büyü aletlerini elde etme yöntemlerini anlattık ve sihir ve büyü gücüne kavuşmak için başvurdukları en önemli yöntemlerden söz ettik. Şimdi de İran'ın peri masallarında bu sihir ve büyü aletleri ve imkanlarının neler olduğunu gözden geçirmek istiyoruz. İran'ın peri masallarında en önemli sihir ve büyü etkeni kahramana yardımcı olan insanlardır.
Peri masallarında sorunları çözmek için seyahat eden kahramanlar genellikle onlara herhangi bir doğaüstü özelliğe sahip olan bir eşyayı veren insanlarla karşılaşır. Böylece elde ettikleri alet veya imkanla sorunların üstesinden gelir. Örneğin birçok peri masalında esas sorun kralın evlat sahibi olmamasıdır. Bu durumda yardımcı karakter, örneğin bir derviş kılığında krala büyülü bir elma verir. Kral elmayı yedikten sonra evlat sahibi olur. Yardımcı karakterler peri masallarında genellikle gaybtan haberdardır. Büyücüleri tanır, onlarla nasıl mücadele edileceğini ve büyülerini etkisiz hale getirmeyi veya tılsımlarını kırmayı bilir.
Peri masallarında bazen dini karakterler yardımcı rolünü ifa eder. Bu karakterlerin arasında Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hızır, Hazreti Musa veya kutsal kadınlara örnek vermek mümkün. Yine bazı durumlarda yardımcı karakter yaşlı bir kadın veya erkek kılığında kahramanın karşısına çıkar. Örneğin bir süre önce bu programda anlattığımız Narenç ve Turunç öyküsünde kahramana yardımcı olan karakter yaşlı bir kadındı. Bazı peri masallarında ise kahramana yardımcı olan karakterin herhangi bir büyü gücü veya doğaüstü yeteneği yoktur. Örneğin bir öyküde yaşlı adam sadece yaralanan kahramanın yardımına gelir ve onu ölümden kurtarır. Ya da Yemen padişahı masalında olduğu gibi bir balıkçı öykünün esas kahramanı olan bir bebeği sudan alır ve büyütür. Bazen de kahramanın ailesinden bir karakter yardımcı rolünü ifa eder.
Masallarında bir başka sihir veya büyü etkeni yiyeceklerdir. Örneğin elma, nar, armut, satir kuşunun ciğeri, başı veya yılanın ağzından akan su sihirlidir. Peri masallarında en çok elma sihirli ve büyülü meyvedir. Ve kadınlar elma yedikten sonra evlat sahibi olur. Bir öyküde insanlar elma yedikten sonra ayıya dönüşür ya da bir başka öyküde kahraman saadet kuşunun ciğerini veya başını yedikten sonra sonsuz servete ve padişahlık makamına ulaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde adamı biri, eşi ve kızı Şehrbanu ile yaşadığını, Şehrbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası, Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kızın da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehrbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehrbanu'nun üvey annesi olunca gerçek yüzünü gösterdi. Ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehrbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bunları eğilmesini istediğini anlattık. Ve dedik ki Şehrbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Dev de Şehrbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehrbanu ile çöle göndererek kızının da Şehrbanu gibi güzelleşmesini istedi. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Şehrbanu'nun üvey annesi Molla Bacı o gün üvey kızına biraz hoş yüzle yaklaştı ve şöyle dedi. Sevgili Şehrbanu kızım, yarın benim kızımı yanında götür. Ona da kuyuya indir ve orada yaptıklarını ona da öğret ki o da yapsın ve senin kadar güzel olsun. Şehrbanu kabul etti ve üvey kardeşine yardım sözü verdi. Ertesi gün Molla Bacı sabah erkenden Şehrbanu'ya 3 bohça pamuk yerine yarım bohça verdi ve kendi kızını da onunla birlikte çöle gönderdiği için kuru ekmek ve bayat peynir yerine taze ekmek ve kızarmış tavuk verdi ve iki kızı çöle uğurladı. Şehrbanu ve Molla Bacı'nın kızı ve sarı inek yola çıktı ve bir süre sonra çöle vardı. Molla Bacı'nın kızı Şehrbanu'ya hemen kuyuyu göstermesini söyledi. Şehrbanu da kuyuyu gösterdi.
Molla Bacı'nın kızı hemen pamukları kuyuya attı. Ardından kendisi de kuyuya indi. Kuyunun dibinde bir bahçede yatan bir devle karşılaştı. Ayak sesi duyan dev uyandı. Baktı ki karşısında çirkin mi çirkin, edepsiz bir kız duruyor. Ve selam vermeden yüzüne, gözünün içine bakıyor. Dev kızı şöyle bir süzdü ve sonra şöyle dedi. Sen nere, buralara nere? Kız şöyle cevap verdi. Rüzgar pamuklarımı savurdu, kuyuya attı. Onları almaya geldim. Dev de şöyle dedi. Acele etme, önce gel başımı temizle, sonra gider pamuklarını alırsın. Kız biraz mırıldandı. Yaklaştı ve devin saçlarını karıştırmaya başladı. Dev sordu, söyle bakalım benim saçlarım mı daha temiz, annenin saçları mı? Kız şöyle dedi, belli değil mi? Tabii ki annemin saçları daha temiz. Senin saçların bit, yılan, akrep dolu.
Dev şöyle dedi, peki şimdi kalk bahçeye temizlik yap. Kız yine mırıldandı, kalktığı bahçeye temizlik yapmış gibi yaptı. Ardından devin yanına döndü. Dev sordu, Söyle bakalım, sizin bahçe mi daha temiz, benim bahçem mi? Kız şöyle dedi, tabii ki bizim bahçe daha temiz. İnsan bizim bahçede gönlü ferahlıyor. Ama senin bahçende insanın yüreği burkuluyor. Dev şöyle dedi, peki şimdi git bulaşıkları yıka. Molla bacının kızı kendi kendine mırıldandı. Rabbim bu ne belaydı ki başıma geldi. Ama yine ayağa kalktı ve mırıldana mırıldana bulaşıkları öylesine yıkadı ve mutfağın köşesine yığdı. Dev sordu, söyle bakalım benim bulaşıklar mı daha temiz, sizinkiler mi? Kız şöyle dedi, tabii ki bizimkiler daha temiz. İnsan senin bulaşıkları görünce midesi bulanıyor.
Bu sözlerin ardından dev iyice öfkelendi ve şöyle dedi. Tamam, yeter artık, kapa çeneni. Pamukların bahçenin köşesinde. Hadi onları al, hemen buradan git. Molla bacının kızı hemen bahçenin köşesine gitti. Baktı pamukların yanında birkaç altın külçesi de duruyor. Gerçi altın külçeleri ağırdı ama 2-3 tanesini aldı. Koltuğunun altında sakladı. Ardından başını eğdi ve devle vedalaşmadan kuyudan çıkmak istedi. Ancak dev seslendi. Nereye bu aceleyle? Gel, seninle daha işim bitmedi. Kız döndü, devin karşısında durdu. Dev şöyle dedi. Buradan çıkmadan önce bu bahçeden ikinci, ardından da üçüncü bahçeye git. Akan suyun yanında otur. Ne zaman beyaz ve siyah su akarsa dokunma. Ama ne zaman sarı su akarsa onunla yüzünü yıka. Ardından da çek git buradan.
Molla bacının kızı da aynen devin dediği gibi yaptı. Sarı su akınca elini yüzünü yıkadı. Ardından pamukları topladı ve kuyudan çıktı. Molla bacının kızını merak ile kuyunun başında bekleyen Şerbanu onu görünce korkudan ödü patlayacak gibi oldu. Çünkü kızın alnının tam ortasında siyah bir yılan çıkmış ve çenesinde de bir akrep vardı. Ama korkusundan bir şey diyemedi ve birlikte eve döndüler. Allah kimseye göstermesin. Daha kapıyı çalmadan Molla bacı kapıyı açtı ve kızını görünce korkudan çığlıklar atmaya ve başına yüzüne vurmaya başladı. Molla bacı kızını komşular görmesin diye hemen içeri aldı ve başına bağırmaya başladı ve neden bu hale geldiğini sordu. Kız başından geçen tüm macerayı baştan sona anlattı.
Bacı bu olaydan çok öfkelenmişti. Kıza sordu. Peki şimdi ipleri, altınları ne yaptın? Kız borçasını yere koydu, açtı. Molla bacı baktı ki borçada ip falan yok. Kızın sabah götürdüğü pamuklar olduğu gibi yerinde duruyor. Molla bacı biraz mırıldandı ve şöyle dedi. İplerin hayrından geçtik. Peki altın külçelerini getir bakalım. Kız elini koltuğuna attı. Fakat külçe altın yerine iki parça taş çıkardı ve annesinin önüne koydu. Molla bacı iki eliyle kızın başına vurdu ve şöyle dedi. Ey beceriksiz! Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben devin yanına gitmek istemedim ki. Sen gönderdin. Bu belayı başıma getirdin. Bir de alacaklı oluyorsun. Kız bunları söyledi ve ağlamaya devam etti.
Molla bacı bu sözleri duyunca kızına acımaya başladı ve bu kez Şerbanu'yu bu durumdan sorumlu tuttu. Kalktı gitti ve Şerbanu'ya güzel bir dayak attı. Ardından da kızını hekime götürdü ve yılan ve akrep için çare istedi. Hekim kızı muayene etti ve şöyle dedi. Bu yılanı ve akrebin kökleri kızın gönlüne uzanıyor ve onları kökünden söküp atmak mümkün değil. Bunun bir tek çaresi var. Şöyle ki bir gün ara ile her ikisini kökünden kesmeli ve yerine tuz serpmelisin. O günden sonra Molla Bacı'nın işi gün ara keskin bir bıçakla çıkan yılanı ve akrebi kesmek ve yerine tuz serpmek olmuştu. Ancak hekimin de dediği gibi kökleri kurumuyordu. Molla Bacı bir yandan kesiyor, yılan ve akrep öbür yandan da yeniden çıkıyordu. Tabii ki günlerden bir gün Molla Bacı'nın komşusu geldi ve onu ve çirkin kızını düğüne davet etti. Ve Molla Bacı'dan kızını da getirmesi için söz aldı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. ...1747'de Afganistan'da kabile büyüklerinden oluşan bir konsey kuruldu. Kabileleri birleştirip bağımsız ve güçlü bir ülke kuracak birini arıyorlardı. Büyük bir heyecan ve istişarenin ardından tüm gözler İran Kralı Nadir Şah Afşar'ın ordusunda değerini ve cesaretini kanıtlayan ve dünyanın en değerli mücevheriyle ülkesine dönen genç generale çevrildi. Kabile konseyi Ahmet Han'ı Afganistan'ın kralı seçti. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dinleyeceğiniz podcast Dünya Tarihi podcast serimizin bir başka bölümüdür. Tarih ve ihtilafların anıları, kehanetler ve savaşlar. Ahmet Şah kıyafetlerini Kuh-i-Nur elmasını takarak ülkesinin işlerini yönetiyordu. Fakat padişahlığından kısa bir süre sonra gizemli bir dervişin ayağı onun sarayına açıldı. Ondan Hindistan'a saldırmasını isteyen bir derviş. Bu derviş tuhaf ve ilginç kehanetleriyle ünlüydü. Ahmet Şah'ın Hindistan'a yapacağı saldırının büyük bir zafer kazanacağını tahmin ediyordu. Büyük ve yüklü ganimet kazanan büyük bir zafer. Ahmet Şah Kuzey Hindistan'ı işgal etti ve gizemli dervişin kehanetleri gerçekleşti. Ahmet Şah'ın Hindistan'a saldırısı, Hindistan kralının bir daha eski güç ve otorite günlerine dönmemesi için İngilizlerin istediği olaydı. Tam da bu dönemde Hindistan'ın kaynaklarının daha fazlasını ele geçirmek için İngilizler ve Fransızlar arasındaki rekabet arttı. İngilizler üstünlüklerini sürdürmek için Batı Hindistan'da Bengal kıyısında sahip oldukları kaleyi geliştirmeye karar verdiler. Fakat Bengal'ın genç ve cesur hükümdarı Siracüddevle'nin iktidara yükselişi onları endişelendirmişti. Siracüddevle bir mektupta İngilizlerden inşaatı durdurmalarını istedi. Ancak İngilizler onun talebini dikkate almadılar. İşte bu ilgisizlik Bengal hükümdarının İngiliz şirketini kapatma emri çıkarmasına ve ordusuyla birlikte Fort William'a hareket etmesine neden oldu. Siracüddevle askerleri kalenin yakınına vardıklarında şiddetli bir çatışma çıktı. Kalenin bombardımanı çok yoğundu ve İngilizler takviye kuvvetleri gelmeden kalenin yıkılacağını biliyorlardı. İki İngiliz subayı kadın ve çocukları nakletme bahanesiyle savaş alanından kaçmış, ardından kale komutanı bir botla kıyıdan uzaklaşmış, yaklaşık 170 asker ve firma çalışanını kalede yalnız bırakmıştı. Sonunda William Kalesi Siracüddevle'nin eline geçti ve İngiliz askerleri esir alındı. Bir süre sonra bu esirlerin bir kısmı serbest bırakılarak memleketlerine döndüler. Esaret günlerindeki olayları inanılmaz bir abartıyla anılarında yazdılar. İngiliz askerlerinin esaret altında kaldıkları süre boyunca gördükleri işkenceleri anlattıkları efsaneler İngilizler için unutulmaz bir kabusa dönüştü. Bu olaydan sonra Hintlilerin öldürdüğü haberi daha az tepkiye neden oldu. Ocak 1757'de İngilizler intikam almak için Bengal'a saldırdı. İşte tam bu sırada Afganistan kralı ve dünyanın en büyük elmasının sahibi Ahmet Şah, kuzeyden Hindistan'ın merkezine ve Delhi şehrine doğru ordusuyla birlikte yürüdü. Bu iki saldırının eş zamanlı olması tamamen tesadüf müydü? Belki bu sefer de aynı gizemli derviş Ahmet Şah'ın yanına gitmişti. Ahmet Şah Delhi şehrini kolaylıkla ele geçirdi. İmparatorun sarayına yerleşti ve kendi adına sikke darp etti. Bir ay Delhi'de kaldı ve İngilizlerin Bengal işgali sona erdiğinde Delhi'den ayrılarak Afganistan'a döndü. İngilizler önce William Kalesi'ni geri aldılar. Sonra da Bengal topraklarının tamamını ele geçirmeye çalıştılar. Amaca ulaşmak için Hindu dinine mensup farklı kabilelerle müzakerelere başladılar. Bu din Hindistan'ın en eski dinlerinden biriydi ve bu dinin takipçileri Müslümanlarla birlikte Hindistan'ın en büyük nüfusunu oluşturuyordu. İngilizler, Hindular ve Müslümanlar arasındaki dini ihtilafları kötüye kullanarak İngiliz askerlerinin yanı sıra çok sayıda Hinduyu da silahlandırmayı başardılar. Ancak yine de Bengal hükümdarının gücünden korkuyorlardı. İngiliz kuvvetleri komutanı bir mektupta Bengal hükümdarına dostane ilişkiler kurabileceklerine dair güvence verirken, diğer taraftan aynı hükümdarın vezirlerinden birine verdikleri sözlerle hükümdarın devrilmesine hazırlık yaptılar. Bu veziri kendisine verilecek olan hükümetine dair aldığı söz karşılığında Bengal birliklerinin büyük bir bölümünü İngiltere ile savaştan uzak tutacağına söz verdi. Kendisine ayrıca İngiliz Doğu Hindistan şirketine savaş tazminatı olarak 1 milyon lira, şirket çalışanlarına ve komutana ise 500 bin lira ödeme sözü verdi. Sonunda Mir Cafer eyaletin hükümdarı olarak tahta oturdu. Halbuki gerçek hükümdar İngilizlerdi. Mir Cafer Bengal'de 30 köyü İngiliz ordusuna bağışladı. Böylece Hintli köylüler onlara maraba ve çiftçi olarak çalışacaktı. Üstelik İngilizlere daha birçok hediye verdi. Fakat İngilizler Bengal'ın tüm hazinesini istiyorlardı. Birkaç gün sonra hükümdarın sarayının önündeki sahilde irili ufaklı 200'e yakın tekne sıralandı. Bu tekneler altın, gümüş, mücevher ve değerli kıymetli eşyalarla doluydu. Değerleri ise 40 milyon pound'a ulaşıyordu. Yani her iki tarafın daha önce üzerine anlaştığı miktarın 26 katından daha da fazla. İngilizler kendi vatandaşlarına ihanet edenlerin onları da arkadan hançerleyeceğini biliyorlardı. Bu yüzden Mir Cafer'i sıkı gözetim altında tuttular. 2 yıl sonra Mir Cafer'in şirketin çıkarlarına aykırı bir adım atmaya karar verdiğini anlayınca onu hemen hükümetten uzaklaştırdılar ve damadını Bengal hükümetine atadılar. Batı Hindistan'daki Bengal hükümeti tamamen kukla bir hükümetti ve İngilizlerin emirlerini dinliyordu. Hindistan'ın merkezi Delhi'de zayıf kralların yükselişi, 1759'da 2. Şah Alem tahta çıkıp babalarının imparatorluğunu güçlendirmeye çalışana kadar devam etti. 18. yüzyılın ortalarında İngilizleri kovmak için Bengal'a saldırdı. Ancak aynı yıl Afganistan Padişahı Ahmet Şah, Hindistan'ın sırtına saplanan bir hançer gibi Delhi'ye tekrar saldırdı ve orayı fethetti. Şah Alem mağlup olup bir anlaşmayla Bengal ve Bihar adlı başka bir bölgeyi İngiliz Doğu Hindistan şirketine devretmek zorunda kaldı. Tüm bunlar daha bir yıl önce Fransızların Hindistan'la bağlantısının kesilmiş olmasına rağmen yaşandı. Artık ortada sadece İngilizler ve Hindistan'ın büyük ve zengin ülkesi kalmıştı. İngilizlerin Hindistan'ı yönetme politikası böl ve yönet politikasıydı. İngilizler yerel yöneticileri rakiplerine karşı desteklediler. Buna karşılık yöneticiler de İngilizlerin iyiliklerini telafi etmek için vergilerin toplanmasını İngiltere'ye emanet ettiler. Toplanan verginin büyük bir bölümü İngiliz Doğu Hindistan şirketinin cebine gidiyor, küçük bir kısmı da devletin hükümdarı ve Hindistan imparatoruna ödeniyordu. İngilizler bu zayıf imparatorların hala kendilerine sorun çıkarabileceğini biliyordu. Hint alt kıtasında bir yandan şirketin birçok hareketinin hukuki nitelik taşıması için yerel yönetimler tahtta kalmalıyken, diğer yandan da İngilizlerin elini kesecek kadar güçlenmemeleri gerekiyordu. Dünyanın en büyük elması olan Kuh-i-Nur, Afganistan Kralı Ahmet Şah Durrani'nin 1773'te ölünce ve onun halefi konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkana kadar hala Afganistan'daydı. Bundan sonra hükümet Ahmet Şah'ın torunları arasında el değiştirdi ve Kuh-i-Nur hala elden ele dolaşıyordu. Afganistan'da Kuh-i-Nur elmasının son sahibinin adı Şah Şuca idi. Şah Şuca kraliyet ihtişamına ve lüksüne hayrandı. Altın bir tahta oturur ve üzerinde parlayan büyük elmas Kuh-i-Nur'un olduğu bir bilezik takıyordu. Ancak tüm bu ihtişam geçiciydi. Şah Şuca'ın kardeşi Mahmud birkaç Afgan kabilesinin yardımıyla Kabil'e saldırarak onu tahttan indirdi. Şah Şuca o dönemde Afganistan'ın eyaletlerinden biri olan Keşmir'e kaçtı ve eşini ve ailesini Hindistan'ın Pencap eyaletine gönderirken Kuh-i-Nur elmasını da eşine emanet etti. Şah Şuca Keşmir'de uygun bir sığınak bulamadı ve dünyanın en büyük elmasını büyük bir hırsla isteyen Keşmir hükümdarı, yeri yurdu olmayan Şah Şuca'ı hapse attı. Pencap'ta Şah Şuca'ın karısı hükümdara sığındı ve eğer hükümdar Şah Şuca'ı Keşmir hükümdarından kurtarırsa ona Kuh-i-Nur elmasını vereceğini söz verdi. Pencap ordusu hızla Keşmir'e giderek Şah Şuca'ın esir olduğu kaleyi kuşattı. Kaleyi savunanlar uzun süre direnemedi. Kale teslim oldu ve Pencap askerleri Şah Şuca'ı zindanından bulup Pencap'a götürdü. Artık Şah Şuca'ın karısı sözünü tutmak zorundaydı. Böylece Kuh-i-Nur elması Pencap hükümdarına teslim edildi. İngilizler Afganistan'daki gelişmeleri izlerken bir yandan da Hindistan'daki son inatçı rakipleriyle savaş halindeydiler. Marathalar 17 yıl boyunca İngilizlere direnen ve onların Güney Hindistan'a sızmasını engelleyen savaşçı ve korkusuz insanlardı. Fakat sonunda İngilizler Marathaların birkaç ana boyları arasında ortaya çıkan ihtilafları suistimal ederek her boyun direnişini tek tek kırmayı ve kendi topraklarının kontrolleri altındaki bölgeleri eklemeyi başardılar. Artık Pencap eyaleti dışında tüm Hindistan alt kıtası İngilizlerin kontrolü altındaydı. Pencap, Afganistan'ın komşusu olan Hindistan'ın bir eyaletiydi ve İngilizlerin Afganistan'a hakim olmaları için Pencap'ı ele geçirmesi gerekiyordu. Pencap'ın güçlü hükümdarı miladi 1838'de öldü ve ondan sonra 12 yıl boyunca 4 kişi hükümdarlığa geldi. Tüm bu ihtilaflar İngiltere'nin Hindistan'ın tüm bölgelerini ele geçirdikten sonra Pencap'a saldırmaya hazırlandığını, sokağın, çarşı pazarın sıradan insanların bile bildiği bir ortamda yaşandı. Saray içindeki çatışmalar orduyu zayıflatmış ve İngilizler savaşa başlayınca Pencap ordusu direnecek güçte değildi. Fakat buna rağmen Pencap'la savaş 11 yıl sürdü. Ancak sonunda Pencap'ın 12 yaşındaki hükümdarı Hindistan'ın İngiliz valisi Lord Dalhousie'yi sarayında ağırlamak zorunda kaldı. Törende Dalhousie, Pencab'ın bağımsızlığını sonsuza kadar sona erdiren bir bildiri okudu. Pencab hükümetinin istisnasız tüm mal varlıkları nerede bulunursa bulunsun Doğu Hindistan şirketine devredilecekti. Ayrıca Pencab hükümdarının kendi ülkesi veya başka bir ülke üzerindeki egemenlik iddiasından vazgeçmesi gerekirdi. Karşılığında şirket ona yıllık maaş ödeyecekti ve en önemlisi Kuhenur elması hükümdar tarafından İngiltere kraliçesine sunulacaktı. Artık güzellik ve zenginliğin simgesi olmaktan öteye geçen bu elmas gücün simgesiydi ve İngilizler bu prestij ve güç sembolünü görmezden gelemezdi. Nisan 1850'de Medai gemisi Kuhenur elmasını İngiltere'ye götürdü. Londra'da Kraliçe Victoria elmasın daha fazla parlaması için yeniden kesilmesini emretti. 38 günde elması kesmekle uğraşan kuyumcu, onun ağırlığının %43'ünü azalttı ve 108 karata getirdi. Bundan sonra Kuhenur, kraliçenin tacına yerleştirildi. Birkaç yüzyıl boyunca birçok maceradan geçen Kuhenur, İngilizlerin Hindistan'ı tamamen işgal ettiği sırada Kraliçe Victoria'ya ulaştı. Sanki bu eşsiz elmas, Hindistan'ın eşsiz topraklarının bir sembolüydü. Fethi sona eren fakat yönetimi çok zor görünen topraklar. Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı birçok halk devrimi gerçekleşti ve nihayet 15 Ağustos 1947'de Hindistan özgürlüğünü ve bağımsızlığını yeniden kazandı. Ancak Kuhenur İngiltere'de kaldı. Hali hazırda birçok ülke bu eşsiz elmasın sahibi olduğunu iddia ediyor. Hintli aktivistler Kuhenur elmasının İngilizlerin sömürge döneminde Hindistan'dan çıkardığı çok sayıda değerli ve pahalı eserden biri olduğuna inanıyor. Pek çok Hintli de Britanya'nın sömürge geçmişini telafi etmek için bu elması Hindistan'a iade etmesi gerektiğine inanıyor. Aralık 2015'te Pakistanlı bir avukat Kuhenur elmasını geri almak için mahkemeye dilekçe vererek bu elmasın İngilizlerin zorla ele geçirdiği Pakistan'ın Pencab eyaletine ait olduğunu iddia etti. Bu değerli ve benzersiz elmasın yolculuğunun ne zaman ve nasıl sona ereceğini ise kimse bilmiyor. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde Kuhenur yolculuğunu günümüze kadar sizlere aktarmaya çalıştık. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı. Thank you.